Merhaba, bugün 6 Mart. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçimde aday olmak için üyesi olduğunuz parti tarafından adaylığa seçilmeniz gerekiyor. Bu ön seçimler başkanlık yarışı için doğal olarak çok önemli bir süreç ve dün ABD başkanlık seçimlerinde yarışacak adayların belirlenmesi konusunda önemli bir dönemeç geçildi. Süper Salı denen ön seçim gününde birçok eyalette hem Demokrat Parti'nin hem de Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayları birbirleriyle yarıştı. Washington'daki arkadaşım Hakan Çopur'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Süper Salı ön seçimlerin sonucunu tahmin etmemizi ne derecede sağlayacak? Dün nasıl bir tablo ortaya çıktı Hakan?
Merhabalar, öncelikle kolaylıklar diyorum Faruk Bey. İsterseniz şöyle başlayalım bir cümleyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışına girebilmek için öncelikle iki partili sistemde Demokrat Parti veya Cumhuriyetçi Parti'de sizinle birlikte yarışan aday adayları arasından sıyrılıp kendi partinizin başkan adayı olmanız gerekiyor. Şu anda aslında biz partilerin bu başkan aday adayları arasında yaptığı ön seçim sürecini takip ediyoruz. Bu süreç 15 Ocak'ta Iowa'da başlamıştı. 8 Haziran'da son bulacak. Şimdi Süper Salı dediğimiz bugün de 15 eyalette ve bir bağlı bölgede ön seçimler yapıldı. Cumhuriyetçi ve Demokrat seçmenler sandık başına gittiler. Aslına bakarsanız Demokrat Parti'de bir yarış olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü zaten mevcut ABD Başkanı Joe Biden adaylığını açıklamıştı ve bir anlamda parti de bunu endorse etmişti. Dolayısıyla hani oradaki birazcık sembolik, birazcık böyle bir hani belli olan, sonucu belli olan bir yarış ama bunun yapılması gerekiyor. Biden'ın tabii ki Ağustos ayında partinin kongresinde resmi olarak adaylığı belli olacak. Diğer taraftan Cumhuriyetçi Parti'de yarış var gibi ama aslında orada da gerçek anlamda bir rekabet, bir yarış yok. Çünkü önceki başkan Donald Trump açık ara rakiplerinin önündeydi zaten. Tek rakibi Nikki Haley yarışta halen devam ediyordu. Birazdan onu da aktaracağım. Nikki Haley'nin belki de yarın biz yarıştan çekildiğini de duyabiliriz. Fakat şu anda bugün itibariyle en azından sadece Nikki Haley ile rekabet söz konusuydu. Fakat Trump açık ara Cumhuriyet seçmen nezdinde zaten başkan adayı konumunda. Şimdi dün 15 eyalet ve bağlı olan Amerikan Samoa bölgesinde seçimler yapıldı dedik. Hızlıca en azından bize ulaşan sonuçlara baktığımız zaman aslında çok büyük bir sürpriz yok. Fakat Nikki Haley'nin Vermont eyaletini ufak bir farkla da olsa kazanmış olması önem arz ediyor. Onun dışındaki Kaliforniya sonuçları henüz gelmedi. Fakat onun dışındaki tüm eyaletleri Trump'ın kazandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Trump aslında Süper Salı'da çok net bir şekilde Cumhuriyetçilerin kesin favori başkan adayı olduğunu ortaya koymuş oldu. Benzer şekilde Biden da tabii ki dediğim gibi bir anlamda rakipsiz olarak girdiği bu eyalet seçimlerinde, ön seçimlerinde bütün eyaletleri kazandı diyecekken Amerikan Samoa'sında enteresan bir şey oldu. Orada yarışan Jason Palmer isimli aday Biden'a karşı Amerikan Samoa'sındaki yarışı kazandı. Küçük bir yer, bir eyalet değil, Amerika'ya bağlı, ABD'ye bağlı bir bölge. Ama yine de Biden'ın burada Jason Palmer isimli bir iş adamını kaybetmiş olması da dikkat çekti. Bir de şunu düşünmek isterim Faruk Bey. Aslında biz Biden'ın rakibi yok diyoruz. Fakat Biden'ın hem gaz politikası hem ekonomiyle ilgili insanların memnuniyetsizliği, ekonomi politikaları vesaire, Biden'ın politikalarından memnun olmayan kişilerin, seçmenlerin gidip hani Biden'a oy vermeyip orada bazı eyaletlerde uncommitted deniyor. Hani bir adaya bağlı olmamak, bir adaya taahhütte bulunmamak şeklinde. Ki mesela Minnesota Amerikalı Müslümanların en fazla olduğu eyalet. Orada %10 civarında 100 binden fazla kişi Biden'a oy vermedi. Dedi ki biz uncommitted oy veriyoruz. Bu bir anlamda Biden'a protesto oylarım. Bu anlamda mesela bakıyorum Kuzey Carolina'da %12 civarında protesto oyları var. Michigan'da bu oran dediğim gibi %10'u geçmişti. Mesela Minnesota'da yine %20 civarında. Dolayısıyla biz bu seçimde aslında Biden'ın rakibi yok. Fakat Biden'ın politikalarından memnun olmayan demokrat seçmenin bu protesto oylarını da takip ediyoruz.
Şimdi Trump hala mahkemelerde sanık olarak yargılanıyor ve Ağustos'a kadar neler olacağını kimse bilmiyor. Her türlü sürprize açığız. Biden ise bir yandan İsrail'e sadakati, ekonomi politikaları, diğer yandan yaşı sebebiyle epeyce eleştiriliyor, bahsettin. Ama iki partide de alternatif yok. Trump hakkında da Biden için ileri sürülen unutma, bunama gibi iddialar da dile getirilmeye başlandı. Bu sürecin sonunda bambaşka adayların yarışıyor olma ihtimali gerçekten konuşuluyor mu? Bunun için Amerikan seçim sisteminde bir B planı var mı?
Şöyle söyleyeyim Faruk Bey, aslında bu çok güçlü şekilde konuşulan bir gündem değil. Zaman zaman Biden'ın akıl sağlığı, işte bunadı mı, akıl sağlığı yerinde mi, her şeyi hatırlıyor mu vesaire, bu anlamda başkanlık yapmaya ehil mi değil mi noktasında tartışmalar oluyor. Hatırlayalım, bundan yaklaşık bir ay önce özel yetkili bir savcının raporu ortaya çıkmıştı ve o rapor Biden'ın ne diyelim hafızası ile ilgili ciddi soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Fakat oradaki tartışmalar 3-5 gün içerisinde sönümlendi. Şunu söyleyebilirim. Amerikan kamuoyuyla, Amerikan medyası da 2020'nin bir anlamda yeniden bir tekrarı olarak 2024 başkanlık seçimlerinde Biden ile Trump'ın karşı karşıya gelmesini satın almış durumda. Dolayısıyla hani bu saatten sonra Biden'da çok ekstrem bir durum olması, sağlık sorunu, işte hafızası ile ilgili bir marjinal bir durum ortaya çıkması gerekiyor ki Biden başkanlıktan bir şekilde çekilsin ve el çektirilsin. Ben Cumhuriyetçi tarafta pek öyle bir tartışma göremiyorum. Zaten Trump çok güçlü bir şekilde 2020'nin intikamını alacağım diyor tırnak içerisinde. O yarışa zaten çoktan beri hazır. Fakat şunu söyleyebilirim. Ön seçim sürecinde ne olursa olsun günün sonunda ABD'deki başkanlık sisteminde Demokratların Ağustos ayında, Cumhuriyetçilerin de Temmuz ayında yapılacak olan parti kongreleri, partilerin resmi başkan adaylarının belirlendiği yerler. Dolayısıyla biz o tarihe kadar bu süreci takip edeceğiz. Ön seçimleri kim kazanmış olursa olsun, az önce belirttik, Biden'ın rakibi yok, Trump da zaten aslında bugün itibariyle bir anlamda işi bitirmiş durumda. Fakat eğer ki Amerikan tarihinde belki de benzeri pek olmayan ama belki de bizim ilk kez karşılaşacağımız çok ekstrem bir durum olacak olursa, diyelim ki Biden'ın hafızası ile ilgili bir durum ortaya çıktı. Bununla ilgili resmi süreci biz Ağustos ayındaki Demokrat Parti Kongresi'nde takip etmek durumundayız. Günün sonunda partiler resmi adaylarını orada delege oylarıyla belirliyorlar. Ama Amerikan kamuoyunda, medyasında bu anlamda çok güçlü bir tartışma açıkçası yok. Hem kamuoyu hem de medya hem de seçmenler aslında 2020'nin bir tekrarı olarak Biden-Trump karşılaşmasını satın almış durumdalar.
Şimdi o zaman biz Biden-Trump karşılaşmasını biraz daha konuşalım. Trump bir dönem başkanlık yaptı ve dönemin sonunda Biden'a yenildi, demokrat rakibine. Trump'ın dış politikası İsrail hakkında özellikle İsrail'e tarihte görülmemiş bir jestle sonuçlandı. Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak bir mesaj verdi Trump. Biden da Gazze'deki soykırıma varan İsrail saldırıları konusundaki tutumuyla zaten eleştiriliyor. Dış politika ve biraz da iç politika konusunda nasıl platformlarla karşılaşılacak Kasım'da?
Şunu ifade edebilirim. Biden'ın Gazze politikası çok net bir şekilde ve haklı bir şekilde eleştiriliyor. Fakat diyelim ki bugün Trump başkan olsaydı, Biden'dan daha mı sert davranırdı yoksa İsrail'e daha mı fazla verici olurdu? Herhalde bunu biz Trump dönemine bakarak çıkarım yapabiliriz. Muhtemelen bugün Trump başkan olsaydı Gazze konusunda 7 Ekim'i daha çok vurgu yaparak muhtemelen İsrail'e belki de daha güçlü bir destek verecekti. Bu bakımdan hani özellikle Orta Doğu ve İsrail politikası anlamında Trump yönetiminin, hani Cumhuriyetçi Trump yönetiminin Demokrat Biden yönetiminden daha iyi olacağını söyleyemeyiz. Hatta sizin de belirttiğiniz gibi Trump döneminde daha önce yapılmamış pek çok şeyi Trump yaptı İsrail için. Ama toplamda dış politika anlamında nasıl bir çerçeve olabilir ve nasıl mukayese edebiliriz diye düşündüğümüz zaman Çok detaylarına girmeden belki temelde şunu vurgulayabilirim. Genel bir bakış açısı olarak Biden döneminde demokratlar olabildiğince kural bazlı bir uluslararası sistem öngörerek, diplomasiyi mümkün olduğunca kullanarak, uluslararası kurum ve kuruluşları ki başta NATO geliyor, bunları öne çıkararak ve müttefiklerle bu kurumlar üzerinden, bu kurumlar zemininde ilişkilerini kurarak daha kurumsal bir diplomasi, daha kurala bağlı bir uluslararası çerçeve öngörüp buna göre mümkün olduğunca, ben de pek çok şeylerini eleştiriyorum ama bakış açısı, söylem ve genel çerçeve bu şekilde devam etti. Bu bakımdan diyelim ki Biden tekrar başkan olursa, başkanlığı devam edecek olursa biz bu yaklaşımın devam ettiğini görürüz. Fakat Trump'ın 2016-2020 yıllarındaki başkanlık dönemine bakarak eğer şimdi başkan olursa nasıl bir başkanlık yapabilir diye çıkarım yapacak olursak burada işte işler biraz karışıyor. Başta NATO olmak üzere, uluslararası kurumlar olmak üzere Trump'ın ve onun ekibinin kurala bağlı uluslararası diplomasi ve müttefiklerle bu uluslararası kurumlar üzerinden ilişki kurma perspektifini büyük oranda Trump yönetiminin ve Trump'ın kendisinin çok önemsemediğini, bunu ikinci plana bir anlamda attığını gözlemledik. Şimdi de öyle olabilir. Bu bakımdan eğer Trump yeniden başkan seçilirse biz tabii ki iç politika ile ilgili bir sürü, yani belki de kızılca kıyamet kopacak. Göçmen politikasından, sınırdan, ekonomiden vesaire, ama dış politika anlamında da Amerika'nın bu kurala bağlı, kurala dayalı ve uluslararası kurumlar nezdinde devam eden dış politika yaklaşımının büyük oranda değiştiğini gözlemleyebiliriz.
Yani Trump tek yanlı Amerika'yı biraz tecrite sürükleyecek ve diyalogdan kopuk bir sistemi tekrar gündeme getirecek. Belki ikinci döneminde bunu daha güçlü yapacak.
Tabii şunu ifade etmek lazım. 2020'de başta Trump olmak üzere onun gibi düşünen pek çok kişi seçimlerin çalındığını düşündüğü için 2024 yılı, bu yıl Trump başkan olursa, başkanlığı kazanırsa onun önceliği iç politikada, özellikle ilk yıl iç politikada Biden yönetiminin, Demokrat Biden yönetiminin yaptıklarını geri çevirmek olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Trump'ın önceliği dış politikadan çok iç politika, hem ekonomide hem göçmen politikalarında, sınır güvenlik politikalarında, işte kürtaj konusunda vesaire. Yani Amerikan toplumunun iç politika anlamında önceliği olan konularda çok daha radikal. Dediğim gibi çünkü 2020'ye atıf yapan bir psikolojik durumda aslında seçimleri ele alıyor Trump. O bakımdan eğer başkan olursa öncelikle iç politikada çok keskin, radikal adımları gözlemleyebiliriz. Ondan sonra dış politika ile ilgili uluslararası kurum kuruluşlarla ve ABD'nin burada nerede durduğu ile ilgili ben ikinci planda bir takım yine dediğim gibi hani keskin adımlar atmasını bekliyorum Trump'ın, ama önceliği benim öngörüm iç politika olacaktır. En başta da tabii ki ABD-Meksika güney sınırı. Muhtemelen Trump gidip belki de orada hadi bakalım duvarın inşaatını tekrar başlatıyoruz diyecektir. Çünkü gerçekten bu konuda ciddi bir tartışma var.
Anadolu Ajansı Washington Bürosu'ndan Hakan Çopur'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.